Ayrım 13. Osmanlı Demokrasisinden Türkiye Cumhuriyeti'ne. Yavuz Bahadıroğlu, sayfa 173. Çok partili döneme neden geçildi? Türkiye'de ilk milletvekili seçimi 1876 anayasası ile gerçekleşti. Osmanlı tahtında Sultan II. Abdülhamit Han 1876-1909 oturuyordu. Milletvekili seçimleri 1. ve 2. Meşrutiyet döneminde de devam etti fakat o dönemde yapılan seçimler bu dönemde yapılanlardan çok farklıydı. Halk, müntehib-i sani denilen ikinci seçicileri seçiyor, onlar da mebusları milletvekillerini seçiyordu. Bu tür seçimler 1. Meşrutiyet döneminde 1877 sakin geçmiş ancak 2. Meşrutiyet döneminde 1908 bazı ittihatçı fanatiklerin taşlı sopalı saldırılarına yol açmıştı. Hatta bu seçimlerin birinde İttihat ve Terakki'ye muhalefete başlayan ünlü şair Rıza Tevfik, iri kıyımlığına ve pehlivanlığına rağmen dövülüp hastanelik edilmişti. İstanbul işgali sonrasında dağıtılan meclis, o zamanki adıyla Meclis-i Mebusan, 1920 yılının 23 Nisan'ında Ankara'da toplandı. İstiklal Savaşı'nı bu ve arkasından gelen ikinci meclis yönetti. Zaferden sonra gerçekleşen milletvekili seçimleri ise tek parti sisteminin gerektirdiği şekildeydi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi rakipsiz olarak seçime giriyor, illere göre milletvekili listeleri Ankara'da oluşturuluyor, vatandaşa kala kala listeye oy kullanmak kalıyordu. İlerleyen zaman bu sistemi çürütmüştü. Tek partinin içinden muhalif sesler yükselmeye başlamıştı. Yöneticiler giderek güçlenen itirazlara daha fazla duyarsız kalamazlardı. Zaten dünya çok partili sistemi çoktan benimseyip özümsemiş ve Türkiye'ye baskı yapmaya başlamıştı. Türkiye, hür dünya ile bütünleşebilmek için çok partili sisteme geçmek zorundaydı. Çünkü zaten deniz bitmiş, gemi karaya oturmuştu. 1930'lu yılların Türkiye'sinin Urla gibi bir Ege şehrinde dahi açıktan insanlar ölüyordu. Kefen bezi yokluğunda ölüleri kefensiz gömüp gömemeyeceklerini soran Taşköprü Müftülüğü'ne Diyanet'ten, Diyanet İşleri Reisi Şerafettin Yaltkaya imzası ile 16-11-1942 tarihli ve 153 sayılı fetva ile bu iş için pamuklu, yünlü, ipekli herhangi beyaz bir bezin kullanılabileceği bildiriliyordu. Şehir girişlerinde jandarma tütün ve serpuş kontrolü yapıyordu. Sahilden balık avlamak vesikaya bağlanmıştı. Ortalama bir memurun aylık maaşı 50 lira olduğu bu dönemde çağdaşlaşma yolunda 75 bin lira gibi büyük paralar ödeyerek heykeller dikiliyordu. Yani İsmet İnönü iddia edildiği gibi çok partili sisteme isteyerek geçmedi. Direnebildiği kadar direndikten ve dayanabildiği kadar dayandıktan sonra ancak başka çaresi kalmayınca sistem değişikliğine razı oldu. Yine de yakın çevresi buna razı olamıyordu. Buraya kadar birlikte geldikten sonra bizi halkın insafına mı teslim edeceksiniz diye yakınıyorlardı. İyi yönetilmeyen halkın eline geçen ilk fırsatta tek parti sistemini tarihe gömeceğini İnönü de çevresi de biliyordu. Ancak yapabilecekleri hiçbir şey yoktu. Bu köklü değişikliğin ilk işaretleri meclisteki bütçe görüşmeleri sırasında kendini göstermiş, CHP içinde başını Adnan Menderes, Feridun Fikri Düşünsel, Yusuf Hikmet Bayır ve Emin Sazak gibi milletvekillerinin çektiği bir muhalefet oluşmuştu. 11 Haziran'da kabul edilen çiftçiyi topraklandırma kanunu görüşülürken parti içi muhalefet sağlam duruşuyla kendini güçlendirdi. Görüşmeler esnasında Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan dörtlü takrir olarak demokrasi tarihimize geçen ünlü önergeyi parti meclis grubuna verdiler. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeni bir dünya kurulduğunu, Türkiye'yi yönetenlerin ise yeni dünyayı kavrayamadığını, Türkiye'de ve parti yönetiminde hızlı bir şekilde liberal düzenlemeler yapmak gerektiğini öne sürerek kanunun tartışılmasını istediler. Fakat önerge 12 Haziran'da reddedildi. Bu gelişmelerden sonra Menderes, Köprülü ve Koraltan CHP'den çıkarıldılar. Celal Bayar ise önce milletvekilliğinden sonra CHP'den istifa etti. Dörtlü takrire imza atanlar 7 Ocak 1946'da Demokrat Parti'yi, DP'yi kurdular. Bugün DP'nin kuruluşunun 61. yıl dönümüdür. Celal Bayar genel başkanlığa getirildi. Yeni parti ekonomi ve siyasette liberal düzenlemeler yapılmasını savunuyordu. DP'ye göre A'dan Z'ye her şey bozuktu ve dünya gelişirken Türkiye yerinde sayıyordu. DP'nin kuruluşu ilk günlerde iktidar tarafından hoş karşılanmıştı. Bunu kendine milli şef dedirten ve kafasında kuyrukları birbirine değmeyen 40 tilkinin dolaştığı varsayılan İsmet Paşa'nın bir oyunu zannedenler de az değildi. Fakat zamanla DP'nin CHP'yi salladığı görülecek, CHP de yeni partiyi Anlayışla karşılamaktan hızla vazgeçecekti. Kılıçlar artık çekilmişti. Baskılar artıyor, DP ise baskılara rağmen gelişiyordu. Anadolu maya tutmuş, yeni parti benimsenmişti. Parti mitingleri mahşeri kalabalıklara sahne oluyordu. Halk yokluktan, yoksulluktan, kuyruktan, karneden, fukaralıktan, kısacası yılların iktidar partisi CHP'den bıkmıştı. Ama Demokrat Parti'nin önemli güçlükleri vardı. Her şeyden önce teşkilatlanmasını tamamlamakta zorlanıyordu. Çünkü bazı il ve ilçelerde Demokrat Parti tabelasını asacak taraftar bulamıyordu. Bulunanlar tek parti memurları tarafından baskı ve şiddet uygulanarak yıldırılıyordu. Meşhur 21 Temmuz 1946 seçimlerine bu şartlarda girildi. Yine de CHP özgür bir seçimi göze alamamış, seçim sistemine açık oy gizli sayım biçiminde bir garabet sokmuştu. Bu sistemin gereği olarak oylar CHP memurlarının, jandarmanın ve polisin gözlerinin önünde açıktan kullanılacak, oyların sayımı ise kapalı kapılar arkasında yapılacaktı. Memurların çoğunluğunun CHP'li olduğu dikkate alındığında bu sistemin istismara ne kadar müsait olduğu görülecektir. Nitekim Demokrat Parti yöneticileri seçimden hemen sonra seçimlere hile karıştırıldığını öne sürdüler ve miting bombardımanına başladılar. 7 Ocak 1947'de 1. Büyük Kongresi'nde Demokrat Parti hürriyet misakını kabul etti. Buna göre anayasaya aykırı antidemokratik yasalar kaldırılmalı, seçimler yargının denetimine alınmalı, Cumhurbaşkanlığı makamı parti liderliğinden ayrılmalıydı. İsmet İnönü hem Cumhurbaşkanlığı hem de CHP lideriydi. Doğal olarak valiler, kaymakamlar ve nahiye müdürleri CHP'nin il, ilçe ve belde başkanları sayılıyordu. İlk özgür seçim ancak 1950'de 14 Mayıs yapılabildi. 7 Ocak 1946'da kurulan Demokrat Parti ezici bir çoğunlukla iktidara geldi. Gelir gelmez ezanı aslına çevirdi. Millete mal olmamış kurumları bu arada halk evlerini kapattı. Halk evi denince aklıma ilkokula başladığım yıllarda Rize Pazar yolunun kıyısına inşa edilirken yarım kalmış taş bina gelir. Ne alaka demeyin. O taş bina inşaatı tamamlanamayan bir halk eviydi. İnşaata 1948 sonlarında başlanmış, 14 Mayıs 1950'de yapılan ilk demokratik seçimde CHP 1950'ye kadar hiç seçime girmemiş, 1950'den sonra girdiği seçimlerden de hiçbir zaman iktidar olarak çıkmamıştır. İktidara gelen Demokrat Parti, halkın isteği ve desteğiyle köyü kavrayamamış, köy enstitülerinin yanı sıra halkla bir ilgisi olmayan halk evlerini de kapatmıştı. Bu sebeple taş bina yarım kalmıştı. Bir de halk evi inşaatında kullanılan kara taşların hikayesi var. Onu da Bakkal Ömer Dayı'dan dinleyelim. Günlerden bir gün jandarma komutanı ile kaymakam bey köye gelmişler. Ahali nerede bakayım diye çıkışmış kumandan. Artık kaymakamları istikbal etmek yok mu? Hepten mi çivisi çıktı bu memleketin? Affınıza mağruren kaymakamım diye büzülmüş Ömer Reis. Aceleden kimselere haber veremedik, yoksa haberlendikten sonra istikbale çıkmamak hadlerine mi? Adamın ciğerlerini deşerler alimallah. Hemen topla öyleyse cami avlusuna gelsinler. Ömer Reis yalpalayarak cami avlusuna yuvarlanmış. Az sonra kahvedeki, iskeledeki ve tersanedeki, o zaman da bölgenin en iyi tersanesi bizim Kalecik iskelesiydi, kocaman ahşap gemiler yapılırdı. Tekmil ahali cami avlusuna yığılmış. Ele tek faslından sonra kaymakamın önüne tek sıra dizilmişler. Altı köyün tek bakkalı Ömer Reis, ellerini önünde kenetleyip ayaklarına bakaraktan tüm köylüler adına konuşmaya başlamış. Habersiz geldiğin için ekmek çıkartamadık beyim, artık bir acı kahvemizi içersiniz. Olur demiş kaymakam, çatık kaşlarının altında beliren gözlerini Ömer Reis'e çevirerek. İçelim bir acı kahvenizi bakalım. Sandalye ile birlikte kahveleri de koşturmuşlar. Kaymakamla jandarma kumandanı yan yana konan sandalyelere kurulmuşlar. Köylüleri ufalaya ufalaya incelmiş kaymakam. Sanki ölçmüş, biçmiş, her birinin değerini kestirmeye çalışmış. Nihayet üst üste iki fırt çekmişler kahvesinden, üzerine bir yudum da su almışlar. Kaymakam ağzında birkaç kere döndürdükten sonra guruldatarak yutmuş suyu. "İmdi gelelim maksadı aslimize," diye konuşmuş. "Size büyük bir müjdemiz var. Ankara'da ikamet bulunan milli şefimiz İsmet Paşa Hazretleri, altı köyün merkezi olaraktan Kalecik köyüne bir halk evi yapılmasına karar vererek sizi şereflendiriyor. Ne kadar sevinseniz azdır." Kaymakamın söyledikleri köylülere pek bir tumturaklı geldiğinden bir şey anlamamışlar. Bu yüzden kaymakama belli etmemeye çalışarak gülüşmüşler. Gülüşmeleri fark eden jandarma kumandanının hızlı ayağa fırlamasıyla "Höst dedik" diye gürlemesi bir olmuş. "Densizlik istemez. Ayrıca da destursuz konuşmak ve gülmek edebe aykırıdır. Bugüne bugün karşınızda devlet var, saygılı olun." Köylüler koca göbekli, ince kafalı devletin karşısında ufalanmış, korkmuş, susmuşlar. "Evet," diye girmiş söze kaymakam. "Sözün özü şu ki, kaleciye bir halk evi binası yapılacak." Kalecik gerçekten de altı köyün merkezi. Merkez dedikse öyle ahım şahım bir yer değil. Topu topu bir bakkalı, bir kahvehanesi, bir de camii var. O tarihte henüz ilkokul bile yapılmamış. Köylü nereden bilecekmiş onca inceliği? Her inceliği, her niceliği sadece kaymakam beyler, belediye reisleri, jandarma kumandanları ve halkçı, halk partisi anlamındadır. Önderler belirlermiş. Ne de olsa okumuş adamlarmış. Ayrıca söylediklerine göre halkın iyiliği için çalışıyorlarmış. Her ne kadar hiçbir iyilikleri görülmüyorduysa da. "Tamam mı?" diye üstelemiş kaymakam bey. "Kaleciye yakışacak bir halk evi yapıyoruz." O devirde, yani 1940'lı yıllarda hükümet adamına itiraz etmek kimin haddine düşmüş? Öncelikle okul yapsak da çocuklarımız okusa daha iyi olmaz mı diye sormaya kim cesaret edebilir? Önce kafalar sallanmış, ardından boyunlar bükülmüş, kaymakam beye derhal itaat edilmiş. Kalecik'in halkçı önderlerinden CHP delegesi Kemal Bey, neden bilinmez ama CHP'lilerin köylüleri bile bey oluyorlarmış, hemen destek vermiş. "Siz bilirsiniz kaymakam beyimiz. Sağ olası İtmet Paşa'mızın dahi hükümetimizin kolu uzundur. Ne isterse anında yapar. Hükümeti cumhuriyeye acilen halk evi lazım olduğuna göre evvel emirde halk evi yapılacak. Daha sonra belki okul da yapılır. Koskoca hükümete neyi ne zaman yapacağını biz mi öğreteceğiz? Haşa." "Eh madem öyle yapılıversin bari," demiş köylü. Halk evini hükümetin kendi bütçesinden yapacağını zannetmişler. Meğer kazın ayağı öyle değilmiş. Meğer kazın iki ayağı, gövdesi ve her bir şeyi köylünün cebinden çıkacakmış. Kaymakamlık halk evi inşaatının sadece çimentosunu karşılayacak, kalan tüm masraflar halka yüklenecekmiş. Kazın ayağı böyle olunca sorgulamaya başlamışlar halk evini. "Ne işimize yarayacak bu halk evi? Akşamları toplaşıp medeniyet öğreneceksiniz." "Medeniyet nedir ki? Nasıl öğrenilir kaymakam bey?" "Kolay," demiş kaymakam. "Saz, tulum, kemençe eşliğinde oynayacaksınız. Sonracığıma bir erkek bir kadınla karşılaştığında nasıl şapka çıkarmalı, nasıl tokalaşmalı gibi medeni mevzuları da ezberleyeceksiniz." Kaymakam köylülerin şaşkın bakışları altında Gülbahar Hatun'un, Yavuz Sultan Selim'in annesi, yadigarı, caminin bahçe duvarını yıktırıp o taşlarla halk evi inşaatını başlatmış. Fakat CHP iktidarının ömrü vefa etmemiş. 1950'nin 14 Mayıs'ında yıkılınca halk evi inşaatı yarım kalmış. CHP iktidarı yıkılmasaydı, jandarma ve tahsildar baskısını iliklerine kadar hissederek yarı aç, yarı tok yaşayan, suyu, yolu, elektriği olmayan köylüler halk evinde dans ede ede ne güzel medenileşeceklerdi. Kurtarıcı subaylardan kurtulmak. Enteresan. Birinci Balkan Savaşı'nın başında Avrupa devletleri bir deklarasyon yayınlayarak sınırlarda gerçekleşebilecek hiçbir değişikliği kabul etmeyeceklerini açıklamışlardı. Ama savaşı Osmanlı Devleti kaybedince ve küçüklü büyüklü Balkan devletleri leş kargaları gibi başına üşüşüp eski efendilerinin yorgun ve yaralı bedeninden parçalar koparmaya başlayınca, Bulgaristan bizden 25.257 km² toprakla bu topraklarda yaşayan 984.000 nüfus, Yunanistan 55.914.000 km² toprakla 1.859.000 nüfus, Sırbistan 41.873 km² toprakla 1.942.000 nüfus, Karadağ 5.590 km² toprakla 161.000 nüfus, Arnavutluk 25.734 km² toprakla 800.000 nüfus apardılar. Sınırların değişmezliği konusunda yayınladıkları deklarasyonu akıllarına bile getirmediler. Bizim aynı Avrupa ile AB konusunda flört ettiğimizi sık sık düşünmemiz ama yine de AB konusunda çekingen ve pısırık davranmamamız gerektiğini hatırlatarak konumuza dönelim. Yakın tarihimize Bab-ı Ali baskını olarak geçen olay, yukarıda bahsi geçen 1. Balkan Savaşı yenilgisinden sonra gerçekleşti. Takvimler 23 Ocak 1913'ü gösteriyordu. Sultan Abdülhamit çoktan tahttan indirilmiş 27 Nisan 1909 ve Selanik'e sürülmüştü. Onun halliyle birlikte memleketin düzeleceği beklentisi çökmüş, her şey çığırından çıkmıştı. Artık onu tahttan indirenler bile pişmandı ama iş işten geçmişti. Vatanı kurtarmaya meraklı genç subaylarla onların arkasından koşan heyecanlı aydınlardan oluşan kurtarıcı kadro, bırakınız vatanı kurtarmayı mevcudu bile muhafaza edememiş Bulgarlar Edirne'ye girmişti. Durum o kadar vahimdi ki vaktiyle İttihat ve Terakki Cemiyeti ile birlikte hareket eden bazı subaylar, halaskar, zarbitan, kurtarıcı subaylar, bizimkisi de ne vatanmış değil mi, tarih boyunca kurtar kurtar bitmiyor, teşkilatını kurmuştu. Vatanı bu kez İttihatçılardan kurtarmak için bazı subaylar vaktiyle İttihatçı önderlerin yaptığı gibi isyan ederek dağlara çıkmışlardı. Devlet de zaten bu kargaşa ortamında Balkan Savaşı'nı yitirmişti. Başarısızlığın sorumluluğunu tabii ki İttihat ve Terakki Cemiyeti önderleri üstlenmekteydiler. Ancak başarısızlığı kabul etmek için zorlandılar. İttihat ve Terakki Cemiyeti yöneticileri için de kolay olmadı. Başarılı olmadıklarını mertçe itiraf etmek yerine iktidar tümüyle kontrolümüzde olmadığı için böyle şeyler oluyor mazeretine sarıldılar. Nihayet silah zoru ile tüm iktidarı ele geçirmeye karar verdiler. 23 Ocak 1913 günü Kamil Paşa hükümeti Bağbali'de toplantı halindeyken kır bir ata binmiş Yarbay Enver, kısa süre sonra Paşa, yanında İttihat ve Terakki'nin keskin nişancı subayları Yakup Cemil, Cumhuriyet döneminde Ankara valiliği yaptı, Mustafa Necip, Mümtaz, Sapancalı Hakkı olduğu halde Sadaret Başbakanlık önüne geldi. Bu sırada 40 kişilik bir ihtilalci grup da Sadaret'i sarmıştı. İttihat ve Terakki'nin ağzı en iyi laf eden hatibi Ömer Naci ve önde gelen liderlerinden Talat Paşa da oradaydı. Enver Bey yanında silahşörleriyle Sadaret'e girdi. Polis ve Sadaret muhafız taburu görevlileri Enver Bey'i engelleme hususunda hiçbir harekette bulunmadılar. Sadece bazı subay ve polisler engel olmaya çalıştılarsa da keskin nişancı ihtiyatçılar tarafından vurularak bertaraf edildiler. Bu arada bir dram daha yaşandı. Silah seslerini duymasıyla birlikte hükümet toplantısını bırakıp koşan Harbiye Nazırı Milli Savunma Bakanı Nazım Paşa da vurularak öldürüldü. Oysa Paşa Balkan Savaşı'nın başkomutan vekiliydi. Ne yazık ki bu kimliği gözünü kan bürümüş ittihatçı Yakup Cemil'in başka bir anlatışa göre de bizzat Enver Paşa'nın kurşunlarına hedef olmaktan onu kurtaramadı. O hızla hükümet toplantısını basan ittihatçı Yarbay Enver, "Millet sizi istemiyor, istifa ediniz." diyerek Sadrazam Kamil Paşa'nın istifasını istedi. Neredeyse kafasına tabanca dayayarak yazdırdığı istifa mektubunu elinden kaptığı gibi Dolmabahçe Sarayı'na koştu. Sultan Mehmet Reşat hayatından endişeliydi. Durum bildirildiğinde "peki öyle olsun, hayırlı olsun" demekle yetindi. Kamil Paşa hükümetinin istifasını hemen kabul etti. Ayrıca Yarbay Enver Bey'in önerisiyle Mahmut Şevket Paşa'yı hükümeti kurmakla görevlendirdi. Böylece 4 yıl evvel 31 Mart ayaklanmasını bastırmak üzere Selanik'ten İstanbul üzerine yürüyen hareket ordusunun ünlü komutanı Mahmut Şevket Paşa başbakan oldu. Ve tamamı iddiatçılardan oluşan yeni bir hükümet kurdu. Fakat ömrü uzun olmayacak 11 Haziran 1913 sabahı divan yolunda seyreden otomobilin içinde vurularak öldürülecekti. İttihat ve Terakki iktidarı bunu adeta fırsat bilip bir devlet terörü başlatacak, Beyazıt Meydanı'na tekrar sehpaların gölgesi düşecek, İkinci Balkan Savaşı bu sırada yürekleri tekrar tekrar yakacak derken devlet yine iddiatçı önderlerin kahraman olma sevdalarıyla dengesiz vatanseverlikleri yüzünden Birinci Dünya Savaşı'na sürüklenecekti. Gerisi malum. Özetlersek, vaktiyle memleketi uçurumun kenarına getirdiğine inanan genç subaylar, İttihat ve Terakki şemsiyesi altında birleşip önce Sultan Abdülhamit'i tahttan indirdiler. 27 Nisan 1909, onun gitmesiyle işlerin yoluna gireceğini, memleketin kurtulacağını sanıyorlardı. Büyük bir hata yaptıklarını anlayınca bu kez eski işbirlikçileri İttihat ve Terakki'ye baş kaldırdılar. Halaskaran-ı Zabitan, kurtarıcı subaylar teşkilatını kurdular. Vatanı bu kez de iddiatçılardan kurtarmak için dağlara çıktılar. Osmanlı asırlarında askerler siyasete 110 civarında müdahalede bulundu. Her müdahalenin arkasından istikrarsızlıklar ve krizler geldi. Fakat hezimeti kimse üstlenmedi, ortada kaldı. Ne hikmetse müdahalelerin gerekçesi de birbirine benziyordu. Askerler hep uçurumun kenarına gelmiş vatanı kurtarmaya geliyorlardı. Bu anlamda Halaskeran-ı Zabitan grubunun yayınladığı gerekçelerle 27 Mayıs 1960 yahut 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997, nihayet 27 Nisan 2007 ve hatta son olarak Yargıtay Başkanlar Kurulu'nun 21 Mayıs 2008 tarihli bildirisinde öne sürülen gerekçelerin amaç olarak birbirinden farksız oldukları görülmektedir. Amaç, kişisel tercihler sebebiyle hoşlarına gitmeyen yönetimi, milletin verdiği gücü ters istikamette kullanarak düşürmekten ibarettir. Bazı subaylar gidişat iyi bile olsa, öteden beri ülkenin uçurumun kenarına geldiğini savunmaları ve kurtarıcılığa soyunmaları ilginçtir. Osmanlı'dan bu yana aşağı yukarı 110 kez kurtarılmış olan bu ülkenin hala kurtarılmaya muhtaç olması öteki ilginç noktayı teşkil etmektedir. Ayrıca 110 defa uçurumun kenarına gelen bir ülkenin darbelerin hemen arkasından kendini toplaması ve milletin darbelerle zedelenmiş siyasete destek vermesi fevkalade önemli bir husustur. Bazı subaylar, yani kurtarıcı subaylar, 14 Mayıs 1950'de yapılan ilk demokratik seçimde iktidara gelen Demokrat Parti'nin iktidara geldiği gün itibariyle memleketi adım adım uçuruma götürdüğüne inanıp, bu inancın pekişmesi ezanın aslına döndürülmesidir, 27 Mayıs 1960'ta bir darbe yaptılar. Oysa memleket, tek parti dönemiyle kıyaslanmayacak kadar iyi durumdaydı. Siyaset ilk defa halka indirilmiş, devlet-millet ilişkileri tepeden inme direktifler yerine aşağıdan yukarıya ulaştırılan talepler ve dileklerle şekillenmeye başlamıştı. Kasaba ve köylerde zabıta, jandarma, özellikle de tahsildar korkusu dağılmış, tek parti döneminde sık sık başvurulan baskı ve yasa dışı şiddetin yerini anlayış almıştı. Ekonomik durum da iyiye gidiyordu. 1953 ve 1954'te Türkiye dünyanın sayılı hububat üreticisi ülkelerinden biri konumuna gelmişti. 1950'ye kadar yüksek yükleme ve boşaltma kapasitesine sahip modern limanlardan, barajlardan, santrallerden mahrum olan Türkiye bu alanlarda büyük atılımlar yapıyordu. 1950'de devlet bütçesinden yatırımlara sadece 260 milyon lira ayrılabilmişken 1960'da bu miktar 2 milyar 260 milyon liraya çıkmıştı. Yatırımlar tabiatıyla milli gelire yansıdı. Türkiye'nin gayri safi milli hasılası 1950 yılında 10 milyon iken, 1960'ta 5 misli artarak 50 milyar liraya yaklaştı. Bunun sonucu olarak köylünün ürünü, zanaatkarın emeği değerlendi, halkın refah seviyesi arttı ve yüzü gülmeye başladı. Kırsaldan şehre doğru bir nüfus akışı meydana geldi. Şehirlerimizin nüfusu bunun sonucu olarak hızla arttı. Şehirleşme hız kazandı ama muhalefet tıpkı şimdi yaptığı gibi işlerin çok kötü gittiğini, hatta durumun ümitsiz olduğunu ilan ediyor, uygulanan ekonomi politikalarını mantık ve bilgiden nasipsiz bir şekilde eleştiriyordu. İstanbul'da ve Ankara'da açılan yeni yollarda, bulvarlar, CHP yöneticilerini en çok kızdıran yatırımlardı. Bu kadar geniş yolları kafalarına sığdıramıyor, Adnan Menderes bu yolları uçak indirecek diye alay ediyorlardı. Çimento fabrikalarını israf sayıyor, şeker fabrikalarının yapıldığı alanlarda pancar yetiştirilemeyeceğini iddia ediyor, dolayısıyla bu fabrikaların atıl kalacağını söylüyorlardı. Barajlar ve elektrik santralleri konusunda söylenenler ise akla ziyandı. CHP sözcüleri üretilecek elektriğin Türkiye'ye fazla geleceğini, bu fazlalığın toprağa verileceğini ve böylece israf edileceğini öne sürüyorlardı. Muhalefet sözcülerine göre Başbakan Adnan Menderes önü görmekten acizdi. İrticayı yüreklendirme dışında bir şey yapmıyordu. İlk yabancı sermaye kanunu 1954 ilkbaharında yürürlüğe girdi. Bu yüzden CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, Demokrat Parti iktidarını vatanı yabancılara satmakla suçladı. CHP maalesef hala aynı yerde. Bütün bunlardan etkilenen bazı genç subaylar DP'yi darbeyle devirmeye karar verdiler. Onlar gördüklerine değil CHP'nin sözcülerine inanıyorlardı. Onlara göre Türkiye 1950'den beri yarı feodal bir sisteme girmişti. İktidarda derebeyleri vardı. Ülkede siyasi bir keşmekeş mevcuttu. Türkiye uçurumun kenarına getirilmişti. Ülkeyi uçurumun kenarında köhnemiş politikacılar değil, Atatürk'ün projektör kafasının ışığını almış, Türkiye'yi tanıyan ve batı görgülü yepyeni bir ekip kurtarabilirdi. Bu amaçla cuntalar oluşturuldu. Bazı subaylar Halaskeran-ı Zabitan sendromuyla kurtarıcılığa soyunurken, Demokrat Parti iktidarı zirveyi tutmuş, 1954'te yapılan genel seçimlerde 503 milletvekiliyle ezici bir zafer kazanmıştı. Cuntacıların gözdesi CHP ise yalnızca 31 milletvekili çıkarabilmişti. Bu durumda halktan umut kesenler cuntalara umut bağladı. Halka rağmen halk için mantığıyla kimi askerlerle siviller el ele verip 27 Mayıs darbesini yaptılar. 1960. Gerek 27 Mayıs darbesiyle gerekse onu izleyen müdahale ve darbelerle belli çevreler milletin seçtiklerini hazmetmek suretiyle millete tahammül edemediklerini gösterdiler. Anlamakta zorluk çektiğimi itiraf edeyim. Neden bazı çevreler milletin seçtiklerine tahammül edemiyor? Demokrat Parti'ye tahammül edememişlerdi, darbeyle yıktılar. Ve bir intikam sendromu içerisinde milletin seçtiklerini yassı adaya tıkıp aylarca maddi ve manevi işkence uyguladılar. Nihayet halkın çok sevdiği Başbakan Adnan Menderes'le birlikte iki bakan arkadaşını astılar. İşin özü, irticaya taviz, laikliği ihlal suçlamasıydı. Söyler misiniz bu işten Türkiye ne kazandı? Türk milleti ne kazandı? Türkiye Cumhuriyeti ne kazandı? 13. ayrımın sonu sayfa 186.